Ayrım 20, sayfa 267. Şafak vakti pencerenin altındaki ardıç kuşunun serenadıyla uyandı. Tepeden aşağı indiğinde Max Rosenthal'la Henry Durant ana çadırda endişeli bir şekilde onu bekliyorlardı. İsmail kahvaltıyı hazırlamıştı ama ikisi de elini sürmemişti. Leon masanın başındaki yerini aldı. ''Rahatlayabilirsiniz. Koltuklarınızın kenarına ilişmeyi de bırakın. Soğutup da İsmail'in kıyameti koparmasına meydan vermeden şu yumurtalarınızla pastırmalarınızı da yiyin.'' C ve P safari yoluna devam ediyor. Hiçbir şey değişmedi. İşinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Kahvaltısını bitirir bitirmez Vauxhall'a gitti. Manyoro'nun krank kolunu çevirip motoru çalıştırmasından sonra Loycott'la birlikte arkaya atladılar ve Leon Kent'e doğru yola çıktı. İlk durağı hükümet binasının arkasında tapu dairesi olarak bilinen saz damlı yapıydı. Memur Percy'nin ölüm sertifikasıyla vasiyetini onayladı ve Leon deri kaplı devasa kayıt defterine imzasını attı. Memur Bay Percy'nin vasisi olarak mal bildirimi yapmak için bir ay süreniz var dedi. Sonra veraset vergisini ödeyeceksiniz ve miras varislere devredilecek. Leon şaşırmıştı. Ne demek istiyorsun? İnsan öldüğünde vergi mi ödüyor yani? Evet Bay Courtney, veraset vergisi %2,5. Leon ama bu açıkça soygun diye bağırdı. Ya ödemeyi kabul etmezsem? Mirası el konur ve muhtemelen hapis cezası alırsınız. Leon kar karargahına girerken hala bu haksızlığa köpürüyordu. Arabayı komutanlık binasının önüne park etti ve nöbetçilerin selamını alıp yukarı çıktı. Yeni yaver generalinkine bitişik olan odasında oturuyordu. Leon şaşkınlık içinde bunun Bobby Sampson'ın ta kendisi olduğunu gördü. Apoletlerinde artık yüzbaşı rütbesi vardı. Kapıda durup anlaşılan en alt canlı türleri de dahil buradaki herkes terfi etmiş dedi. Bobby bir an boş boş ona baktı, sonra masasından fırlayıp sevinçle Leon'un eline sarıldı ve sallamaya başladı. ''Leon eski dostum, güzel şeyler her zaman neşe kaynağıdır. Ne diyeceğimi bilemiyorum, hiç bilemiyorum.'' ''Zaten söyledin ya Bobby.'' ''Bobby, söylesene.'' dedi. ''Son karşılaşmamızdan beri neler yaptın?'' Bir süre heyecanlı bir şekilde konuştular, sonra Leon ''Generali görmek istiyordum.'' dedi. ''Generalin bunu zevkle kabul edeceğinden hiç kuşkum yok. Sen bekle de hemen gidip haber vereyim.'' Birkaç dakika sonra geri gelip Leon'u generalin ofisine aldı. Penrod ayağa kalkıp masasının üstünden Leon'la tokalaştıktan sonra oturması için karşısındaki koltuğu gösterdi. ''Bu biraz beklenmedik bir ziyaret oldu Leon. Daha bir ay Nairobi'ye dönmezsin sanıyordum. Ne oldu?'' ''Percy öldü efendim.'' Bu acı gerçeği ifade ederken Leon'un sesi boğuklaşmıştı. Penrod nutku tutulmuş halde Leon'a baka kaldı. Sonra masasından kalkıp pencerenin önüne gitti, ellerini arkasında kavuşturup tören alanına bakmaya başladı. Bir süre sessiz kaldılar, sonunda Penrod tekrar dönüp koltuğuna oturdu. ''Neler olduğunu anlat.'' dedi. Leon anlattı ve o sözünü bitirince Penrod, ''Percy bunun olacağını biliyordu.'' dedi. ''Kentten ayrılmadan önce beni vasiyetnamesine tanıklık etmem için çağırdı. Vasiyetname yaptığını biliyor muydun?'' ''Evet amca, nerede bulacağımı söyledi. Kaydını yaptırdım bile.'' Penrod ayağa kalkıp şapkasını taktı. ''Henüz erken, daha güneş batmadı ama Percy'ye ödenecek bir borcumuz var, gel.'' Barmen dışında lokalde kimse yoktu. Penrod içkileri ısmarladı ve genelde komutanla konuklarına ayrılan sessiz köşeye yerleştiler. Bir süre sohbetleri Percy ve ölümü üstüne devam etti. Sonunda Penrod, ''Şimdi ne yapacaksın?'' diye sordu. ''Percy her şeyini bana bırakmış efendim. O yüzden ben de başka şey için değilse de Percy'nin anısına hürmeten şirketin başında durmaya devam edeceğim.'' ''Bunu duyduğuma sevindim. Bildiğin sebeplerden dolayı.'' Penrod kararı yürekten onaylamıştı. ''Ancak sanırım adını değiştirirsin.'' ''Çoktan değiştirdim bile amca. Yeni adını bu sabah kayıt bürosuna tescil ettirdim.'' ''Courtney safarileri mi?'' ''Hayır efendim. Phillips ve Courtney. P ve C safarileri.'' ''Onun adını çıkarmamışsın. Aksine bu sefer önceliği ona vermişsin.'' Eski isme yazı tura atarak karar verilmişti. Percy aslında böyle olmasını istiyordu. Benim için yaptıklarına karşılık ben de saygımı böyle ifade etmek istedim. ''Aferin oğlum. Şimdi sana güzel bir haberim var. P ve C safarileri harika bir başlangıç yapacak. Prenses Isabella Madeleine Hoherberg von Preußen von und zu Hollandzorn şirketin için olumlu referans vermiş. Anlaşılan aile dostu olan Graf Otto von Meyerbach Almanya'ya dönünce onunla konuşmuş ve kadın hiç düşünmeden seni tavsiye etmiş. Von Meyerbach Percy'nin ağzından benim yolladığım anlaşmayı kabul etti ve avansı senin hesabına yatırdı. Önümüzdeki yılın başında 6 aylık bir safari için bütün maiyetiyle geleceğini de bildirdi. Leon suratını buruşturup kadehindeki buzu döndürdü. Percy gittikten sonra bana hiçbir şey o kadar önemli gelmiyor. Neşelen oğlum, von Meyerbach uçan makinelerinden de birkaç prototip getiriyor. Belli ki tropikal koşullarda test etmek istiyor. Normalde onları posta uçağı olarak geliştiriyor ama bu safaride avları havadan tespit etmek için kullanmayı düşünüyor. Her neyse kendi ifadesi böyle ama Alman ordusuyla olan bağlantıları yüzünden tüm gerçeğin bundan ibaret olmadığını düşünüyorum. Bence Alman Doğu Afrikası ile olan sınırlarımızı olası bir savaş için iyice tanımak istiyor. Ama bu senin için bir yandan benim adıma bilgi toplarken bir yandan da bulutların arasında uçma hayalini gerçekleştirmek için bir fırsat olabilir. Şimdi içkin bittiyse ofisime dönebiliriz. Meyerbach'ın gönderdiği onay belgesinin bir kopyasını da sana vereyim. Hayatımda gördüğüm en uzun telgraf, safaride istediği her şeyi tam 23 sayfada anlatmış. Bunu göndermek adama bir servete mal olmuş olmalı. Tarifesiz Alman buharlı gemisi SS Silberfogel limana demir attığında Leon da Kilindine lagününün kıyısında bekliyordu. İlk mavnayla gemiye gitti. Yukarı çıktığında arka güvertede bekleyen 5 kişi vardı. Bunlar Graf Otto von Meyerbach'ın öncü kuvvetlerinden fabrika mühendisleri ve teknisyenleriydi. Sorumlu olan kişi kendini Gustav Kilmer olarak tanıttı. 50'li yaşların başında iri yarı becerikli bir adam gibi görünüyordu. Büyük bir çenesi ve kısa tıraş edilmiş demir grisi saçları vardı. Ellerinin içine işlemiş yağ lekeleri göze çarpıyordu. Tırnakları da ağır aletlerle çalışmaktan örselenmişti. Gemiden inmeden önce Leon'u bir bira içmek üzere yolcu salonuna davet etti. Ellerinde büyük bira bardaklarıyla yerlerine yerleşince Gustav Silberfogel'in ambarlarında bulunan eşyaları anlatmaya başladı. Yük 56 tane devasa sandıktan oluşuyordu ve toplam ağırlığı 28 tondu. Ayrıca 220 litrelik 2000 adet fıçıda özel uçak yakıtı ile toplam 1 tonluk da makine yağı vardı. Bunlara ek olarak arka güvertede büyük brandalarla sarılıp korumaya alınmış 3 tane Meyerbach motora ait makine vardı. Gustav 2 tanesinin büyük nakliye kamyonları, birinin de kendisi ve Graf Otto tarafından tasarlanan V.S. Kirche fabrikasında üretilen açık bir av arabası olduğunu söyledi. Türünün tek örneğiydi. Mavnaların muazzam yükü karaya taşıması 3 gün sürdü. Max Rosenthal ile Henry Durant 200 siyah hamaldan oluşan grubun başındaydı. Onlar da fıçıları ve sandıkları mavnalardan alıp Kilindini demir yolu hattında bekleyen yük vagonlarına aktarıyorlardı. 3 büyük makine karaya çıkarılıp brandaları açılınca Gustav yolda herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol etti. Leon adamın her hareketini büyülenmiş gibi izliyordu. Kamyonlar büyük ve sağlamdı. Leon şimdiye kadar böyle bir teknoloji görmemişti. Bir tanesine motor yakıtları için 4500 litrelik bir tank monte edilmişti. Ve şoför mahalli aynı zamanda eksiksiz bir alet deposu ve atölye gibiydi. Gustav o atölye sayesinde canının istediği yerde 3 araçla uçağın bakımını yapabileceğini söylemişti. Leon bütün bunlardan etkilenmişti ama en çok da o açık av arabasını merak ediyordu. Hayatında hiç böyle güzel bir makine görmemişti. Deri kaplı koltuklarından kokteyl barına, tüfekliklerinden uzun parlak kaputun altında yatan devasa 6 silindirli, 100 beygir gücündeki motoruna kadar mühendislik harikası gibiydi. Artık Gustav Leon'un çocuksu heyecanını anlamış, onun eserlerine duyduğu ilgi ve hayranlıktan dolayı koltukları iyice kabarmıştı. Nairobi'ye yapacakları uzun yolculukta Leon'u da kendileriyle gelmeleri için davet etti. Son eşyalar da yük vagonlarına yerleştirildikten sonra Leon onları Henry ile Max'a emanet etti. Tren kıyıdaki tepelere doğru dumanlar bırakarak ilerlemeye başlar başlamaz da Gustav'la teknisyenleriyle birlikte 3 Meyerbach aracına binerek motorları çalıştırdılar. Leon av arabasının ön koltuğuna geçti ve Gustav da kamyonlara yola çıkmaları için işaret verdi. Yol Leon'a çok kısa gelmişti. Her anı ayrı bir zevkti. Mutaiga şehir kulübünün terasındaki şezlonglardan bile çok daha rahat olan deri koltuğa gömüldü ve Meyerbach patentli süspansiyonun üstünde salınarak gitmenin tadını çıkardı. Nispeten düzgün bir yolda Gustav büyük makineyi neredeyse saatte 110 kilometre hıza çıkarınca göstergeye hayretle baka kaldı. Gustav rahat bir tavırla, daha yakın bir zamana kadar insan vücudunun böyle bir hıza dayanıp dayanamayacağı tartışılıyordu dedi. Leon nefesimi kesiyor diye itiraf etti. Gustav yüce gönüllülük edip biraz sen kullanmak ister misin diye sordu. Leon böyle bir fırsat uğruna katil olabilirim dedi. Gustav neşeyle gülerek arabayı yolun kenarına çekti. Nairobi'ye giden yük trenini neredeyse 5 saatte geçtiler ve tren düdüğünü çalarak istasyona girdiğinde platformda hazır bekliyorlardı. Makinist onlara ait vagonları sabahleyin boşaltılmak üzere kullanılmayan bir raya bıraktı. Leon önceden bütün yükü nihai hedefine götürecek bir araç ayarlamıştı. Wieskirche'deki Meyerbach Genel Merkezi'nden telgrafla gönderilmiş isteklerden biri de depo ve atölye olarak kullanılmak üzere yanları açık, üstü branda kaplı geniş bir yer hazırlanmasıydı. Atölye Percy'den miras kalan arazinin boş kısmına inşa edilmişti. Polo alanına bitişikti ve Leon orayı da hali hazırda sandıklarda monte edilmeyi bekleyen uçağa pist olarak düşürmüştü. Leon o günleri bir hayli yoğun geçirmişti. Graf Otto von Meyerbach telgrafında kendisi ve hanım konuğu için ayrıca hazırlanmasını istediği konaklama yerinin ayrıntılarını da vermişti. Her avlanma merkezinde Leon'un çiftin kalacağı birbirine bitişik bölümleri de hazırlatması gerekiyordu. Bu kullanışlı ve lüks suitlerin ayrıntıları telgrafla bildirilmişti. Mobilyalar sandıklardan birindeydi ve ayrıca yataklar, gardıroplar, yatak takımları da vardı. Ayrıca akşam yemeği düzenlemelerinin nasıl yapılacağıyla ilgili de talimatlar verilmişti. Graf Otto bütün çanak çömlekleriyle gümüş takımlarını göndertmişti. Bunların yanında her biri 10 kilo ağırlığında kollu 2 şamdan da vardı. Ayrıca şamdanların üstüne geyik ve yaban domuzu avlarından sahneler oyulmuştu. Güzelim porselen yemek takımlarına ve kristal bardak takımlarına altın varakla Meyerbach'ın arması işlenmişti. Kılıç sallayan zırhlı bir yumruk ve altında Durabo yazısı. Leon bunu Latince'ye baki kalacağım şeklinde çevirdi. Zarif keten peçete ve örtülerde de aynı amblem vardı. En seçkin şampanyalar, şaraplar ve viskilerle dolu 220 sandık bulunuyordu. Ayrıca 50 sandık da konserve edilmiş ve şişelere konulmuş soslar ve baharatlar vardı. Safran gibi ender bulunan ürünler Lyon'dan kaz ciğeri, Westfalian salamı, tütsülenmiş istiridye, Danimarka turşuları, zeytinyağında Portekiz sardalyesi, salamura deniz tarağı ve Rus morina havyarı. Bunları ilk gördüğünde Max Rosenthal'ın aklı başından gitmişti. Bütün bunların dışında üzerinde Fräulein Eva von Weilberg, sahibi gelmeden açılmayacak, etiketleri bulunan 6 tane devasa sandık bulunuyordu. Ancak bir tanesi patlamıştı ve ortalığa şahane kadın giysileriyle her duruma uygun şık ayakkabılar saçılmıştı. Leon Max tarafından kırılan sandığın yarattığı sorunla başa çıkmak üzere çağrılınca merakla bu şık çamaşırlara bakmış, özellikle de her birinin ayrı ayrı pelür kağıda sarılmış olması dikkatini çekmişti. Tüy gibi uçuşan ipek yumaklarından birini eline aldı ve çamaşırdan yükselen erotik kokuyla mest oldu. Zihninde şehvet uyandıran görüntüler canlanmıştı. Hemen kendini topladı ve çamaşırı yerine bırakıp Max'a sandığı tamir ettirip içindekileri geri koyduktan sonra mühürlemesini söyledi. Leon bundan sonraki haftaları bir yandan Max ve Henny ile birlikte ince ayrıntılarla uğraşırken ilk bulduğu fırsatta da polo sahasına gidip Gustav'la ekibinin iki uçağı monte edişini izleyerek geçirdi. Gustav gayet bilinçli ve sistemli çalışıyordu. Sandıkların üzerinde içeriği yazılı olduğu için sırasıyla açıyorlardı. Ağır ağır gün be gün yapbozun parçaları birleşti ve motor parçaları, dolanım kabloları ve destekleri kanat ve gövde bir uçağı andırmaya başladı. Gustav sonunda montajı bitirince Leon ebatları karşısında çok şaşırdı. Gövdeleri 20 metre uzunluğunda, kanat açıklıkları ise 33'er metreydi. İskeletleri çelik gibi sağlam ve güçlü olsun diye bir selüloz türeviyle işlem görmüş brandayla kaplanmışlardı. Gövdeleri çok güzel bir şekilde uçurucu renk ve desenlerle boyanmıştı. Birinde göz alıcı parlak kırmızı ve siyah karelerden oluşan satranç tahtası deseni vardı. Ve burnuna da Das Schmetterling yani kelebek yazılmıştı. İkinci uçak ise altın sarısı ve siyah çizgilerle süslenmişti. Graf Otto bunu da Das Hummel yani arı adıyla vaftiz etmişti. Montaj işleri bitince sıra motorların takılmasına gelmişti. Her birinde dörder tane 250 beygir gücünde 7 silindirli 14 devirli Meyerbach motor vardı. Gustav motorları tik ağacından yapılmış deneme yuvalarına yerleştirdikten sonra çalıştırdı. Gürültüleri ta Mutaiga şehir kulübünden bile duyulacak gibiydi. Ve kısa zamanda Nairobi'de işi gücü olmayan herkes ölü köpeğin başına üşüşen sinekler gibi hangarın etrafında toplanmaya başlamıştı. Çalışmaları ciddi şekilde engellediklerinden Leon Henley'e arazinin etrafına dikenli tel çektirtti ve kalabalığı uzak tutmayı başardı. Gustav motor ayarlarını da yapınca iki uçağın kanatlarına monte etmeye hazır olduğunu açıkladı. Motorlar teker teker palangayla yukarı kaldırıldı ve kanatların üstündeki kızaklara yerleştirildi. Daha sonra Gustav'la teknisyenleri her kanada ikişer motor yerleştirip yuvalarına monte ettiler. İşe başlamalarından 3 hafta sonra makinelerin montajı bitmişti. Gustav Leon'a, "Şimdi bunları denememiz gerekiyor," dedi. "Onlarla uçacak mısın?" Leon heyecanını bastırmakta güçlük çekiyordu. Ama Gustav başını iki yana sallayınca hayal kırıklığına uğradı. "Nein, deli değilim ben. Bu acayip aletlerle sadece Graf Otto uçar." Leon'un yüz ifadesini görünce biraz teselli etmeye çalıştı. "Ben sadece yerde sürüş denemesi yapacağım. Sen de gelebilirsin." Ertesi sabah erkenden Leon biniş merdivenini tırmanıp kelebeğin rahat kokpitine girdi. Uzun siyah deri bir pardösü, ona uygun siyah deri bir başlık ve tüm göz bölgesini kaplayan gözlüğüyle Gustav da peşinden gelmiş ve kokpitin arkasındaki pilot mahalline yerleşmişti. Önce Leon'a kendini nasıl bağlayacağını gösterdi. Leon bulunduğu yerden dikkatlice Gustav'ın kumanda koluyla irtifa dümenini ve kanatçıkları oynatışını, sonra da aynısını dümen pedalıyla yapışını izledi. Mekanizmaların düzgün çalıştığından emin olunca yerde bekleyen yardımcılarını işaret verdi ve adamlar kalkış rutinini tamamlamaya başladılar. Sonunda dört motor da düzgün çalışır hale geldi ve Gustav tekerlek takozlarını kenara çekmekte olan ekibe başparmaklarını kaldırdı. Gustav kumando kollarıyla orgu tuşuymuş gibi oynarken kelebek haşmetli bir edayla hangardan ayrılıp parlak Afrika güneşine çıktı. Dikenli tellerin arkasındaki birkaç yüz kişilik kalabalıktan tezahüratlar yükseldi. Gustav'ın adamları hoplayıp zıplayarak ilerleyen uçağın kanat uçları boyunca koşup dönmesine yardımcı oldular ve kelebek polo sahasında dört ağır tur attı. Gustav Leon'un heveslendiğini görmüş ve yine acımıştı. Motorların gürültüsünden sesini duyurabilmek için "Gel kumandayı al," diye bağırdı. "Bakalım kullanabiliyor musun bu kızı?" Leon sevinçle pilot mahalline yerleşti ve kumanda kollarını ondan gördüğü gibi idare etmeye başlayınca Gustav başını sallayarak onay verdi. "Ya, motorlarım onlara saygı ve sevgi duyduğunu hissedebiliyor. Yakında iyice ustalaşırsın bu işte." Sonunda hangara döndüler ve Leon merdivenden iner inmez kelebeğin kırmızı siyah damalı burnunu okşamak üzere parmak uçlarında yükseldi. Heyyula gibi yükselen makineye "Bir gün seni ben uçuracağım güzelim," diye fısıldadı. Gustav da aşağı indi ve Leon bir süredir kafasını meşgul eden meseleyi sorma fırsatı buldu. Gövdenin her iki yanında kanatların altına tutturulmuş olan kanca ve askıları gösterdi. "Bunlar ne işe yarıyor Gustav?" Gustav lafı çevirmeden "Bombalar için," diye cevap verdi. Leon mantıklı bir meraktan fazlasını belli etmemek için gözlerini kıstı. "Tabii ya," dedi, "kaç bomba taşıyabiliyor?" "Çok." Gustav gururlu bir şekilde konuşmuştu. "Çok güçlüdür. Dur sana İngiliz rakamlarıyla anlatayım, belki öyle daha iyi anlarsın. Bu uçak 1000 ton bomba artı 5 kişilik mürettebat ve dolu tanklarıyla havalanabilir. Saatte 180 kilometre hızla 9000 feet yükseklikte uçarak 800 kilometre gidip üstüne geri dönebilir." "Müthiş bir şey." Gustav yeni doğan çocuğuna bakan gururlu bir baba gibi uçağını okşayarak "Dünyada ona denk başka hiçbir makine yok," diye gururlandı. Ertesi gün öğle vakti Penrod Ballantyne Meyerbach Mark III deneme uçağı hakkında bütün bilgileri Londra'daki harp dairesine ulaştırmıştı. Leon'un bir sonraki görevi her bir konuğunu ava çıkarmayı düşündüğü yerlerde olmak üzere 4 tane doğal iniş pisti bulmaktı. Graf Otto ayrıntılı talimatlar yollamış, gereken ebatları ve rüzgar yönünden hangi konumda olmaları gerektiğini belirtmişti. Uygun yerleri bulduktan sonra yanına bir yer ölçüm aleti alarak pistleri adımladı. Bu arada Henry Durant da ağaçların kesilip zeminin düzleştirilmesi için civar köylerden yüzlerce adam bulmuştu. Bazı yerlerde ak karınca yuvalarını dinamitlemek zorunda kalmış, kimi zaman da sayısız karınca yiyen yuvasıyla kuru dere yatağını doldurtmuştu. İşi biten pistin iki yanına havadan görülebilsin diye sönmüş kireçle çizgiler çekiyordu. Sonra da Gustav'ın verdiği rüzgar hortumunu dikiyordu. Hortum ham kütükten yapılma direğin üstünde rüzgarla şişip gururla salınıyordu. Henry bu işlerle uğraşırken Max Rosenthal'da Graf Otto'nun tarif ettiği şık kampların binalarını inşa ediyordu. Leon her şeyin konuklar gelmeden hazır olması için iki adamı da çok sıkıştırmaktaydı. Sonunda başardılar ama Graf Otto von Meyerbach'ı taşıyan Transatlantik'in Kilindini açıklarına demirlemesinden ancak birkaç gün önce. Leon Alban yolcu Transatlantik'i SS Admiral Ufuk'ta belirir belirmez karşılamak üzere yola çıkan kılavuz teknenin kaptanını kandırmış ve kendisi de tekneye binmişti. Deniz sakin olduğu için kılavuz tekneden gemiye geçmek kolay oldu. Merdivenden yukarı çıkarken dördüncü kaptan tarafından durduruldu. Müşterisinin adını verince adamın tutumu hemen değişti ve Leon'a köprüye kadar eşlik etti. Leon Kermit'in tarifinden Graf Otto von Meyerbach'ı görür görmez tanıdı. Adam köprü üstünde durmuş, Cohiba piposunu içerek ona çok saygılı davranan kaptanla sohbet ediyordu. Devasa transatlantik yanaşmak üzere manevra yaparken köprü üstüne çıkmasına izin verilen yegane yolcu Graf Otto'ydu. Leon birkaç dakika inceledikten sonra yanına gidip kendini tanıttı. Graf Otto şık krem rengi tropikal bir takım giymişti. Kermit'in dediği gibi meşe ağacı kadar iri ve sıkıydı. Sadece kastan ibaretmiş gibi görünse de sınırsız güç ve para sahibi insanlara has bir duruşu ve aşırı özgüveni vardı. Klasik anlamda yakışıklı sayılmazdı. Aksine hatları sert ve inatçıydı. Ağzı büyüktü ama köşesinden sağ kulağına kadar uzanan buruşuk beyaz düello yarası izi yüzünden çarpık bir küçümseme tebessümüyle donup kalmış gibiydi. Mat yeşil gözlerinde uyanık ve zekice bir parıltı vardı. Sol elinde bir Panama şapkası tutuyordu ama o an için başı açıktı. Kafası biçimli ve orantılıydı. Gür kısa kesilmiş saçları parlak kızıl renkteydi. Leon hemen kararını verdi. Sıkı ve zorlu bir adamdı karşısındaki. Graf Otto von Meyerbach'la konuşmak şerefine mi nail oluyorum? Hafif bir baş selamı vererek, "Yavol, evet siz kimsiniz sorabilir miyim?" Kontun sesi gür, tınısı diktatörceydi. "Ben Leon Courtney efendim, av rehberiniz. İngiliz Doğu Afrika'sına hoş geldiniz." Graf Otto tepeden bakan bir tebessümle sağ elini uzattı. Leon elin güçlü, aynı zamanda tersinin altın rengi çillerle ve kıvırcık kızıl kıllarla kaplı olduğunu gördü. Orta parmağına üstünde koca bir elmas bulunan altın bir yüzük takmıştı. Leon kendini tokalaşma için kastı, ezici olacağını biliyordu. "Bay Kermit Roosevelt ve Prenses Isabella von und zu Hohenzollern'le konuştuğumdan beri sizinle tanışmayı bekliyordum Courtney." Leon bu kıllı koca elle baş edebileceğini anlamıştı ama bunun için bütün gücünü toplaması gerekiyordu. "Her ikisi de sizden övgüyle bahsetti. Umarım bana da güzel avlar yaşatırsınız. Ya?" Adamın İngilizcesi mükemmeldi. "Elbette efendim, ben de öyle olacağını umuyorum. Her tür hayvan için lisans çıkarttırdım. Fakat en çok hangileriyle ilgilendiğinizi söylemeniz gerek. Aslanlarla mı, fillerle mi?" Sonunda Graf Otto elini bıraktı ve kan dolaşımı tekrar normale dönünce eli o kadar çok acıdı ki ovuşturmamak için Leon'un tüm iradesini kullanması gerekti. Mat yeşil gözlerde bir saygı belirtisi hisseder gibi olmuştu. Canının acıdığını hiç belli etmese de onun elinin de uyuşmuş olduğunu biliyordu. Graf Otto aynı dilde, "Almancanız çok iyi ama zaten bana da öyle söylenmişti. Sorunuza gelince o hayvanların her ikisiyle de ilgileniyorum. Ama özellikle aslanlarla. Kitchener'ın Mehdi ile yaptığı savaş sırasında babam Kahire'de elçiydi. Bu sayede Etiyopya ve Sudan'da avlanma imkanı buluyordu. Kara ormandaki av köşkümde pek çok aslan postu var ama artık eskidiler ve bazılarını güveler, kurtlar yedi. Burada siyahların aslanı mızrakla avladığını duymuştum, bu doğru mu?" "Öyle efendim, Masailer ve Samburular için genç savaşçıların cesaretlerini ve erkekliklerini kanıtlama törenidir." Bu şekilde yapılan bir ava tanık olmak isterdim. Sizin için ayarlarım efendim. Güzel, fakat büyük fil dişleri de istiyorum. Söylesenize Courtney, sizce Afrika'daki en tehlikeli vahşi hayvan hangisi? Aslan mı yoksa fil mi? Graf Otto, yaşlı Afrikalılar, en tehlikeli hayvan sizi öldüren hayvandır der. Ya anladım, tipik bir İngiliz esprisi, kıkırdadı. Ama sizin fikriniz ne Courtney, hangisi? Leo'nun gözünün önüne Percy'nin boynuzun ucunda havalanışı geldi ve gülümsemesi kesildi. Ciddi bir sesle bizon dedi. Benim oyum sık çalıların içindeki yaralı bir bizona. Yüz ifadenizden içinizden geleni söylediğinizi tahmin edebiliyorum. Bu bir İngiliz esprisi değildi, Nine. Demek ki fil ve aslan avlayacağız ama en çok da bizon. Bu hayvanları bulabilmek için elbette elimden gelenin en iyisini yapacağım efendim. Ama vahşi hayvanlar olduklarını ve çoğu zaman şans gerektiğini de anlıyorsunuzdur umarım. Graf Otto, ben hep şanslı bir erkek olmuşumdur diye cevap verdi. Böbürlenmiyor, bir gerçeği dile getiriyordu. Bu en saf insanlar için bile çok açık bir gerçek efendim. Ve sizin öyle biri olmadığınız da çok açık Bay Courtney. İlk raunda birbirlerini tartan iki ağır siklet bokseri gibi gözlerini birbirine kenetlenmiş olarak gülümsediler. İkisi de gardını indirmiyor, seri değerlendirmeler yaparak aralarındaki elektriğin durumuna göre pozisyon değiştiriyorlardı. Sonra beklenmedik bir şekilde Leon sıcak tropikal havaya karışan parfüm kokusunu algıladı. Hafif ve etkileyici bir kokuydu. Kırılan sandıktan düşen o ipek çamaşırı eline aldığı zaman duyduğu kokunun aynısıydı. Sonra Graf Otto'nun gözünün arkasında bir yere çevrildiğini gördü. Leon da onun bakışlarını takip ederek arkaya baktı. Kadın oradaydı. Kermit'in mektubunu okuduğundan beri bu tanışmayı bekliyordu. Ama yine de bu ana hazır değildi. Göğsünde kafese kapatılmış bir kuşun kanat çırpışı gibi bir hareket oldu. Nefesi kesildi. Kadının güzelliği arkadaşının tarifini yetersiz kılıyordu. Kermit sadece bir konuda yanılmamıştı. Gözleri, derin mavi gözleri vardı. Çok iriydiler ve kapattığı zaman birbirine değen uzun sık kirpiklerle çevrelenmişlerdi. Alnı geniş ve yüksek, çene kemiği zarifti. Dolgun dudakları bir tebessümle aralandığında küçük bembeyaz dişleri parlıyordu. Samur gibi siyah saçları da pırıl pırıldı. Saçını arkaya doğru toplamıştı. Ama küçük şık şapkasının altından kaçan bir bukle tek gözünü kapatıyor, birkaç yumuşak bukle de minik pembe kulaklarına iniyordu. Neredeyse Leon'un omzuna gelecek kadar uzundu. Ama Leon belini iki eliyle sarabilirdi. Fitilli kadife ceketinin kabarık kolları dirsekten aşağısını açıkta bırakıyordu. Göründüğü kadarıyla kolları biçimli ve binicilere yakışır şekilde hafifçe kaslıydı. Biçimli uzun uçlara doğru incelen parmaklarıyla çok zarif sanatçı elleri vardı. Uzun eteğinin altından yılan derisi binici çizmelerinin sivri uçları görünüyordu. Leon o pahalı derinin içindeki ayakların da eller kadar biçimli olduğunu düşündü. Otto, Eva, seni Herr Courtney ile tanıştırabilir miyim? Bu küçük Afrika maceramızda bizimle ilgilenecek olan avcı kendisi. Herr Courtney, Fräulein von Wellberg ile tanıştırayım dedi. Leon, enchanted Fräulein diye cevap verdi. Kadın da gülümseyerek öpmesi için sağ elini uzattı. Leon'un tuttuğu el sıcak ve diriydi. Başını eğip dudaklarını kadının eline yaklaştırdı, sonra bıraktı ve bir adım geri çekildi. Kadın gerekenden sadece bir an daha uzun bakmıştı yüzüne. Leon o gözlerin derinliklerine bakınca esrarengiz ve imalarla dolu olduklarını fark etti. Sanki gizli derinliklerini tamamen kavrayamayacağı bir havuza bakar gibi olmuştu. Kadın Graf Otto ile konuşmak üzere başını çevirince Leon o güne kadar hiç bilmediği karmaşık garip bir duyguya kapıldı. Sanki göz açıp kapayana kadar sınırsız değerde bir şey keşfetmiş ve neredeyse aynı anda elinden kaçırmış gibiydi. Graf Otto kocaman çilli elini Eva'nın narin beline koyup kadını kendine çektiğinde ve Eva da ona gülümsediğinde Leon ağzına yanık barut tadı veren bir duyguyla adamdan nefret etti.